Merhaba, ben Yusuf. 9R3 podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. William Cronon'un Changes in the Land adlı kitabı, Sevre Tarihi alanında klasik limit, arındırmacı nitelikte bir tarihsel uzmasıdır kitap. Yeni İngiltere'de yerli topluluklarla İngiliz sömürgeçileri arasındaki karınalamayı yalnızca kültürel ya da siyasi bir deyimi olarak değil, aynı zamanda derin bir ekolojik dönüm olarak ele alır. Cronon'un temel ilgisi, toprakla kurulan farklı mülkiyet ilişkilerinin, ormanların yapısını, av hayvanlarının dağılımını, tarım düzenini ve yerleyim biçimlerini nasıl değiştirdiğini göstermektir. Bu yüzden eser, kolonizasyonun doğaya etkisini anlatırken, aynı zamanda insanın çevreyi algılama biçiminin tarihsel sonuçlarını da inceler. Kitap, tarihsel belgelerle ekolojik verileri bir araya getiren disiplinler arası yaklaşımıyla öne çıkar ve çevre tarihinin kuruku metinlerinden biri kabul edilir. Sellikle toprak mülkiyeti, kullanım hakları, mevsimsellik ve kapitalist üretim ilişkileri gibi kavramlar üzerinden erken sömürge döneminin çevresel mantığını çözümler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. Leg olarak yerli kullanım hakkı ile İngiliz özel mülkiyeti arasındaki temel fark. Cronon'un kitabındaki en önemli argümanlardan biri, araziyi sahiplenme biçimlerinin çevreyi doğrudan biçimlendirdiğidir. Yerli topluluklar için toprak, bütünle alınıp satılacak bir meta değil, belirli kaynaklar üzerinde kullanım hakkı sağlayan bir yanam alanıydı. Avlanma, balık tutma, odun toplamaya da mevsimsel üretim gibi etkinlikler bu anlayının parçasıydı. Kangilis sömürgeçiler ise toprağını özel mülkiyet mantığıyla ele aldı, sınırlar çizdi, parkalara ayırdı ve ekonomik değer üzerinden yeniden düzenledi. Bu fark, sadece hukuki bir ayrım değildir. Çünkü toprağını nasıl kullanılacağını, hangi tür bitki ürtüsünün korunacağını da hangisinin yok edileceğini belirler. Cronon'a göre özel mülkiyetten layını, arazi daha yoğun tarım, hayvancılık ve yerleşim baskısına asarak ekosistemi dönütürdü. Böylece kitap, çevresel deyimi bir doşa olayı gibi değil, mülkiyet rejimiyle bağlantılı tarihsel bir süre olarak okur, kinçi olarak. Mevsimsellik ve hareketlilik, yerli yanamın ekolojik düzeni nasıl kurdu? Kitap, yerli toplulukların yanamını durağan bir yerleşim modeliyle değil, mevsimlere göre değişen bir hareketlilik düzeniyle açıklar. Cronon, bu toplulukların balık, av hayvanı, yabani bitkiler ve tarım ürünlerine göre farklı zamanlarda farklı bölgelere yöneldiğini vurgular. Bu hareketlilik, kaynakların tükenmesini azaltan ve çevrenin kendini yenilemesine izin veren bir kullanım biçimi oluşturuyordu. Buna karşılık Avrupalı yerleşimciler, kano atlatmak için güde depolayan, kalıcı yerleşimler kuran ve alanı sürekli üretime asan bir düzen getirdi. Bu yeni düzen, ormanların temizlenmesine, şıtlarla bölünmesine, büyük bir hayvancılığın yayılmasına ve toprağın daha yoğun biçimde ilenmesine yol açtı. Cronon burada bir kaynak kıtlığından çok, farklı bir zaman anlayışının çatışmasını gösterir. Yerli toplumların mevsimsel bilgisi, doğayla uyumlu bir kullanım üretirken, sömürgeçi yerleşim mantığını sabitlik ve birikim üzerinden çevreyi yeniden yekillendirdi. Ünlü olarak ormanlar, av hayvanları ve insan müdahalesiyle değinen Yeni İngiltere ekosistemi, Cronon'un saluması. Yeni İngiltere'yi insan etkisinden bağımsız bir fahni doğuşa olarak değil, yüzyıllardır insan etkinliğiyle gekillenmin bir sevre olarak ele alıyor. Yerli topluluklar ate kullanımı, baskısı ve kaynak toplama pratikleriyle orman yapısını etkiliyor. Belirli alanların aşıklık kazanmasına katkıda bulunuyordu. Avrupa kolonizasyonu ise bu etkiyi çok daha yoğun ve farklı bir yönelimle büyüttü. Tarla asma, kereste talebi, çiftliklerin genişlemesi ve hayvancılığın artması orman kompozisyonunu değiştirdi. Yaban hayatını daralttı ve bazı türlerin dönümünü etkiledi. Cronon, bu dönümü yalnızca çevresel bir bozulma olarak değil, sömürge toplumunun ekonomi ve yerlerin örgütlenmesiyle bağlantılı bir yeniden düzenleme olarak okur. Böylece kitap, doğuşa ile toplum arasındaki çizginin sanıldığına kadar kesin olmadığını gösterir. İnsanlar yalnızca çevreden yararlanmamı, onu kendi mülkiyet ve üretim biçimlerine göre yeniden kurmutur. Dördüncü olarak, belge, doşa gözlemi ve ekolojik veri birlikte nasıl kullanılıyor, ezerin ayırt edici yönlerinden biri, yöntemi asıl biçimde tartımasıdır. Kronon, yalnızca arşiv belgelerine dayanmaz, aynı zamanda tarihsel ekoloji ve doşa bilimlerinden yararlanır. Gezginlerin de erken dönem doşa gözlemcilerinin kayıtları, kasaba ve mahkeme belgeleri, tarihsel ekoloji salınmaları, ayrıca polen, kömür kalıntıları, ağ halkaları ve benzeri modern çevresel veriler birlikte değerlendirilir. Bu yöntem, kolonyal döneme ait kayıtların eksik ya da taraflı olduğu durumlarda çevresel değişimi daha geni bir çerçevede anlamaya yardım eder. Aynı zamanda tarih yazımına nemli bir uyarı getirir. Çünkü ne insanlar çevrenin bütünüyle bağımsızdır, ne de doğuşa kendi işin dediğimiz bir arka plandır. Kronon'un yaklanımı, tarihçinin yalnızca toplumsal olaylara değil, bunların ekolojik sonuçlarına da bakması gerektiğini savunur. Değil, bu nedenle kitap, çevre tarihi salınmalarında yöntemsel bir model olarak önem kazanmıştır. Disiplinler arası okuma, eserinin güçlü taraflarından biridir ve onu sıradan bir kolonyal tarih anlatısından ayırır. Son olarak, kolonizasyonun çevresel bedeli, kapitalizm ve israf mantığını, Kronon'un kitabı, Yeni İngiltere'deki deyibini Milnuska Kilter'ler arası temas olarak değil, aynı zamanda erken kapitalist genikleme süresi olarak yorumlar. O, koloniler de arazi, ticaret, tarım ve ham madde üretimi bir arada gelirken, doşa giderek piyasa, ilikilerinin parçası haline geldi. Bu durum özellikle ormanların kesimi, toprakların tarıma asılması ve kaynakların tek yönlü tüketimi üzerinden görünür olur. Kronon'un ünlü son vurgusu da bu mantığını özetler. Bolluk içindeki toplumun aynı zamanda israf toplumu olabileceğini söyler. Buradaki elektriği yalnız kagemine dönük değildir, modern mülkiyet ve büyüme anlayılarının da ekolojik sonuçlarını dündür. Kitap bu asıdan, çevre sorunlarının teknik değil tarihsel ve kurumsal boyutlara sahip olduğunu gösterir. Kolonizasyonun çevre üzerindeki etkisini kapitalizmle birlikte okumak. Eseri hem tarihçiler hem de güncel arası kullanımı tartımalarıyla ilgilenen okurlar için önemli kılar. Somut olarak Changes in the Land, Çevre Tarihi, Amerikan Sömürge Tarihi, Tarihsel Ekoloji ve Antropoloji ile ilgilenenler için temel bir kitaptır. Özellikle toprak mülkiyeti, kaynak kullanımı, yerli yanan biçimleri ve kolonizasyonun ekolojik sonuçlarını anlamak isteyen okurlar için kokteyl sunar. Kitabı değerli kılan, yalnızca olayları anlatması değil, tarihsel dönümü insan ve doğu ilişkisinin işinden çözümlemesidir, Kronon. Yeni İngiltere'nin dönümünü hukuk, ekonomi ve ekoloji arasında kurduğu bağlarla asıklar. Bu da eseri aynı türdeki birçok sömürge tarihi kitabından ayırır. Kosalıma kolonilemeyi, siyasi iktidar ya da kültürel temas üzerinden incelerken, bu kitap çevresel deyimi merkezde tutar. Bu yüzden hem akademik okuma için gül bir metodolojik örnek, hem de arazi politikalarının uzun vadeli sonuçlarını duymak için önemli bir kaynak olur. Disiplinler arası yaklanımı, net tezi ve tarihsel aşıklığını sayesinde çevreyi insan tarihinden ayrı görmeye alımı okurlar için özellikle ufuk açıcıdır. Destek olmak isterseniz William Kronon kitabı podcast açıklamasında paylaşılan Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görmek üzere.